Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik masada Özkan Özenkoş bulunuyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Değerli Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim. Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller.
Evet, bugün Berat Kandili'ni idrak edeceğiz inşallah. Değerli Hocam, öncelikle Berat ne demek? Ve bu geceyi en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz?
Doğru. Şimdi tabii bir taraftan içinde bulunduğumuz gün aslında müstesna bir gün. Bir taraftan da bugün akşam itibariyle idrak edeceğimiz gecede hakikaten hadis kaynaklarımızda bu mübarek geceler konusunda en fazla bilginin yer aldığı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müstakilen kendi amellerine dönük eşlerinin bize aktardığı bilgilere baktığımızda bu gecenin hakikaten bir Müslüman hayatında bir değerlendirme açısından, bir fırsat gözlüğünden bakılması noktasında önemli bir gece olduğunu anlıyoruz. Bu bakımdan aslında hayatımızda değerli şeyler çok, değerli şeyler hep üzerimizden akıyor gidiyor. Aslında ömrün bizatihi kendisi çok değerli. Yani çok öyle uzun şekilde yaşayacağımız bir hayatta değiliz. İnsanların tamamı bunun idrakinde aslında. Bu ümmetin işte ortalama ömrünün geçmiş sohbetlerimizde vurguladık bir asırla kayıtlandığını biliyoruz. İşte Türkiye'de yaş ortalamasının 78 olduğunu ifade etmiştik. Son ortaya çıkan verilere baktığımızda. Yani bütün yapıp ettiklerimiz, iyiliklerimiz, kötülüklerimiz, dünyaya sarılışımız ya da sarılmayışımız, şu benim olsun bu benim olsun mücadelemizin tamamı aslında bahsettiğimiz süreli bir zaman diliminin içine koyduğumuz şeylerden ibaret. Bunları elde ettiğimizde de aslında çok ciddi bir kayıpla, mükafatla karşılaşmadığımızı görüyoruz. Elde edemediğimizde de ciddi bir kayıp içinde olmadığımızın aslında farkındayız. Yani hayat yürüyüşü için ifade ediyorum bunu. O halde biz bir tarafa doğru bir yolculuk halindeyiz. Bir yerden geldik, bir yere doğru gidiyoruz. Bu noktadan baktığımızda aslında hayatımızın her safhasının bizim için bir değer, bir önem ifade ettiğini biliyoruz. Ama bununla beraber tabii bizim nefsimiz var. Bizim karşıda bize düşmanlık eden şeytan var. Bizim çevremizde her zaman iyiye meyyal olmayan, iyiye teşvik etmeyen, iyi görmeyen, iyi hareket etmeyen bir de zaman zaman çevreyle karşılaşıyoruz. İşte bu ortam, nefis, şeytan, bunlar zaman zaman bizi bu yürüyüşte aslında ne olduğunu bildiğimiz, süresinin de 3 aşağı 5 yukarı ne olacağını anlayabileceğimiz bu hayatta bazen iyi davranışlar sergilemekten, insaniyete uygun, yeryüzüne bizim insan olarak gönderiliş amacımıza uygun davranışlardan bizi uzaklaştırabiliyor. İşte bu uzaklaşma safahatında yine Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti, bir kullarına bir bağışlanması, kullarına bir ekstra ikram ve ihsanı anlamında bizim önümüzde Ramazan ayımız var. İşte Ramazan ayı bu anlamda önemli bir fırsat. Bunun içine gizlenmiş Kadir Gecesi bir fırsat. İşte her hafta üzerimizde dönüp gelen Cuma günleri bir fırsat. İşte Ramazan öncesinde de Hazreti Peygamber'in dualarında yer alan Allah'ım beni Recep ve Şaban'a bizleri kavuştur, mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır diye duasını biliyoruz Allah Resulü'nün. Dolayısıyla Recep ayı noktasından baktığımızda Hazreti Peygamber'in aslında şöyle bir çerçeve sunalım ki oradan Berat Kandili'ne gelelim. Zira Berat Kandili Ramazan öncesi bizim son dönüşümüz. Artık Berat'la beraber biz Ramazan hazırlığını tamamlamış. Hani sorunuzda da Berat nedir dediniz ya. O Berat aslında bir kurtuluş, bir azade olma, bir kurtulma, bağışlanma müjdesini alma anlamına gelen bir kavram. Hani biz bunu şurada da kullanırız. İnsan bir yerde bir mahkeme olur, bir suç isnadında bulunulur. O suçu işlemiştir ya da işlememiştir bilinmez ama mahkeme sonucunda hakim ona ceza vermediğinde biz ne deriz? Beraat etti deriz. Yani ceza almadı. İşte aslında Berat Gecesi bu anlamda geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar Müslümanların hayatında şu ya da bu şekilde gerek bazen bilerek, gerek bazen gaflete düşerek, bazen şeytanın aldatmasına, bazen nefsinin kaydırmasına mağlup olarak yapıp ettiği hatalarımız var. Hepimizde var bu. Yani doğrunun ne olduğunu bildiğimiz halde bazen doğruyu yapmaktan, yanlışın ne olduğunu bildiğimiz halde bazen ondan uzak kalmaktan imtina edebiliyoruz. Yani bu konuda gaflet gösterebiliyoruz ve gösterdik. Dolayısıyla bütün bunların affolması anlamında, bunlardan bağışlanma ve kurtulma anlamında bir son dönemeç, yani Ramazan'a tertemiz artık bu bedeniyle orucunu tutabilir. Yani beden anlamında, bedenin ihtiyaçlarını giderme anlamında bunu gemleyebilir, sınırlayabilir. Ruhun ihtiyaçlarını giderme anlamında artık kötü sözden, kötü fiilden, kötü davranıştan uzak kalabilir. Amel anlamında da artık salih amellere, düzgün ve iyi amellere uygun bir Müslüman haline gelmiştir deme bilincidir bu. Yani bu dönemecin sonuna gelmiş durumdayız. Zira biz bu sürece işte Regaib Kandili ile girmiştik. Recep ayının ilk cuma gecesiydi o. Akabinden işte Miraç Kandili geldi. Akabinde şimdi Berat'a doğru bir süreç işletiyoruz ve bu bizim için Kadir Gecesi ile taşlanmış olacak. Kadir Gecesi hakikaten idrak edilip hakkı verildiğinde ki Ramazan ayının içine saklanmış bir gecedir. Biz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın 27. gecesinde idrak edeceğiz ama bu kuvvetle muhtemel bize bir müjde olarak verilmiş ama kesinlik arz etmeyen bir tarih olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla biz Ramazan'ın tamamında bir Kadir Gecesi arayışı içerisinde bir dikkat, bir hassasiyet, bir özen göstereceğiz. Onu idrak ettiğimizde de Kur'an'ın beyanı ve müjdesiyle bin geceden daha hayırlı. Bin gece ne? İşte bu ümmetin ortalama ömrü demektir. Yani zira 82-83 yıllık bir ibadet karşılığına tekabül eden bir süredir. Biraz önce ifade ettik ki kendi ülkemiz açısından baktığımızda bizim ömür ortalamamız 78'dir. Yani 83 yıl demek. Bunda bir 15 yıllık hani şeyi de çıkardığınızda mesul olmama çocukluk dönemini tam bir 100 yıla karşılık gelir bu. Yani o 83'e bir 15 daha eklediğinizde o süre 100'e doğru taşar. Dolayısıyla 100 yıl yaşayan bir insan bile bir Kadir Gecesi'nin hakkını yerli yerinde değerlendirip ona isabet edip gerçek bir nedamet, gerçek bir tevbe, gerçek bir yönelişle Rabbine yönelip samimiyetle bir dönüş gerçekleştirdiğinde aslında o hayrı, o mükafatı, o müjdeyi elde etmiş oluyor. Yani dolayısıyla aslında Rabbinin rızasını ve cennetine doğru bir yürüyüş, bir beraat, bir mükafat, bir müjdeyi elde etmiş oluyor. O bakımdan aslında biz şimdi Recep ayı bir taraftan bizim için haram aylardan birisiydi. Bu haram aylarda dedik ki işte kavgadır, dövüştür. Yani insanın bedeninden yansıyacak bir takım kötü fiillerin yasaklandığı bir zamandı. Hazreti Peygamber madem ki Recep ayında böyle bir bedenden sadır olacak yanlışlar engellendi, bunu bir de dil yönüyle öne çıkarttı, bize böyle bir örnek vermişti. Hazreti Peygamber Recep ayında dille yapılan tesbihatı, zikri, dilden yansıyan güzellikleri artırmış ve bize böyle bir örneklik vermişti. Hemen bunun akabinde gelen Şaban ayında neyini artırmıştı? Allah Resulü orucunu artırmıştı. Yani ve şöyle demişti bize, Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan tüm müminlerin ayı, inananların ayı demişti. Dolayısıyla orada Allah'ın ayılıktaki izafet Recep için Allah'ın o ayı haram ilan etmiş olmasında saklıydı. Hazreti Peygamber Recep benim ayım derken hatta şöyle bir uyarı da yapmıştı bize. Şaban Recep ile Ramazan arasındaki bir aydır ve insanların çoğunluğun da gafil olduğu bir aydır. Cevabını vermişti. Zeyd bin Üsame bir soru sormuştu peygamberimize. Neye dönük sormuştu? Hani sahabeler Hazreti Peygamber'in davranışlarını adeta bir kamera gibi çekiyorlar. Yani izliyorlar bir taraftan. Hem kendileri onun gibi yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da Hazreti Peygamber'den uzak kaldıklarında nasıl davranacaklar? Kendilerine dönük bir örnek. Yani Hazreti Peygamber bizim için Kur'an'ın ifadesiyle bir numune, bir örnek, en güzel bir timsal idi. İşte o timsal ve örneklikte o fotoğrafı çekme adına Hazreti Peygamber'i takip ediyorlar. Ve bakıyor ki Zeyd bin Üsame, Hazreti Peygamber Recep ayında tutmadığından daha fazla Şaban ayında oruç tuttuğunu görüyor ve soruyor. Ey Allah'ın Resulü, Şaban ayında orucunuzu artırdığınızı görüyorum. Bunun bir sebebi var mı? İşte orada cevap veriyor Hazreti Peygamber. İnsanlar diyor Recep'le, Şaban ayı diyor Recep'le Ramazan'ın arasındadır. İnsanların çoğu da bunda gaflettedir diyor. Ben o gaflette olunan zaman diliminde adeta müminleri uyarmak için oruçlu geçiriyorum ki ve aynı zamanda bu ayda da diyor şu olur, insanların amelleri yaratıcıya, Rabbe yükseltilir diyor. İlginç bir şey.
Şaban ayında.
Şaban ayında. Ben de amellerimin oruçlu olarak yükseltilmesini isterim. Yani bu şu demek, madem ki bir amel yükselişi olacak ve bu amel dediğimiz şeyler her ne kadar bedenden sadır olsa da bizim biz yapan tarafımızı temsil eden iş ve işler olacak. Zira bu beden bu dünyanın varlığı idi, bu dünyada kalacak. Ama bizi biz yapan bir tarafımızdan bahsetmiştik geçmiş sohbetlerimizde. O da bizim ruhumuz. Bizi Ahmet, Mehmet, Hatice, Fatma yapan tarafımız da bizi Allah'tan gelen tarafımız. Biz oraya bu hitabı, Kur'an oraya sesleniyor zaten. Dolayısıyla işte bu yönden sadır olan işlerin güzellikleri beden de oruçlu iken, yani bedene de mukayyet olunmuş iken yükselsin diyor Peygamberimiz. Bunu niye yapıyor? Aslında burada bize örnek oluyor. Biz onun biz de onun gibi yapacağız ya. O bizim örneğimiz. Dolayısıyla bize şunu diyor. Yani Ramazan, Recep ayında siz dilinize sahip çıkın. Zaten Allah-u Ayy haram ilan ettiği kavgadan, dövüşten, husumetten uzak kalın. Şaban ayını da oruçlu geçirmek, biraz daha fazla oruç tutmak suretiyle değerlendirin. O zaman Ramazan'a işte beraatınızı almış olarak girme fırsatını yakalarsınız. Bu şu demek, Ramazan'daki Kadir Gecesi'nin hakkını ancak böyle verebilirsiniz. Evet. Hani bazen şu eleştiri yapılıyor. İşte insanlar hayatlarının çoğu zamanında yanlış yapıyorlar, onu yapıyor, bunu yapıyor. Camiye geliyorlar, bir geceyi değerlendiriyorlar, kurtuldu müjdesi veriliyor. Bu aslında böyle bir şey değil, bu kadar basit de değil. Yani bu anlatımın karşılığı bu değil. Yani bir insanın hakikaten kamilen bir kurtuluş müjdesi alabilmesi, hakikaten kamilen bir dönüş, bir nedamet, bir tevbe, Rabbe bir yöneliş.
Yani arınmak hem öncesini kapsıyor hem de sonrasını.
Sonrasını kapsıyor.
Yani sonra yani
birden hani oldu, bulandın, suyun altına girdin, temizlendiğin gibi bir şey değil.
Ve sonra da yine o kirin altında devam et değil. Aslında yani affedilmeyi de hani daha sonraki hal ve hareketlerimizin düzelmesinden anlamıyor muyuz?
Kesinlikle. Zaten yani samimi tevbe dediğimiz şey bu. Nasuh tevbedeki kasıt budur. Nasuh tevbeyi tanımlarken İslam alimleri zaten minsah iğne demek Arapçada. Yani nasıl ki yırtılan elbisede yırtılan bir yer iğneyle dikilir, artık oradaki açıklık bir daha kaybolur, yok olursa, nasuh bir tevbe de insandaki yapılan hataları üstünü örter, artık o insanı iyiliğe doğru götürür. Yani o kötülük bir daha oradan kendine yer bulup o insanda davranış olarak ortaya çıkmaz. Yani bu samimiyetin şeyi buradadır. Hazreti Peygamber ettiğini nasihatun derken din nasihattır, din samimiyettir ifadesini vurgularken, samimi bir tevbeye, nasihata vurgu yaparken de bu noktaya dikkat çekmiştir. Yani nasihat kelimesi de zaten yine köken olarak gelen tarafı kötülüğün dikilmesi, örtülmesi, yok edilmesi zeminindeki bir kavramdır. Yani biz birisine niye nasihat ederiz, niye uyarıda bulunuruz? Bir yanlış görmüşüzdür, bir olumsuz davranış görmüşüzdür. O olumsuzluğun terkini isteriz. Ve o terkten sonra bir o olumsuzluğu bağışlayacak yaratıcıya doğru bir yönelişi, bir inabiyi kastederiz. Bu ikisi beraberdir. İşte o yüzden tevbe ve istiğfar beraber zikredilen şeylerdir. Tevbe günahtan pişmanlığı ifade eder. İstiğfar ise bir daha günaha doğru yönelmeme iradesini ifade eder. Ya bu ikisi birbiriyle birleştiğinde işte o zaman bağışlanma dediğimiz hakikaten iyi insan olmaya doğru bir yürüyüş kapısının açılması fırsatını yakalamış olur insan. O yüzden Hazreti Peygamber'in hani başta da ifade ettik, Şaban ayına doğru geldiğinde bu aydaki amellerine dönük de bize anlatılan bilgiler de fazladır demiştim. Mesela Hazreti Ayşe validemiz şöyle bir tecrübesini aktarır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir gece Hazreti Ayşe validemiz gecenin bir bölümünde uyanır ki işte o gece Hazreti Peygamber'i aynı yatakta beraber olması beklenirken yatakta göremez. Bir tecessüse kapılır. Acaba benim yatağımı beğenmedi de diğer eşlerinden birisinin hanesine mi geçti? Kadınsı bir düşünceyle kalkar. Hazreti Peygamber'i aramaya koyulur. Hakikaten bakar, mescitte bulamaz. Mescide gitti, ilk aklına gelen yer mescittir. Mescitte değildir Hazreti Peygamber. Tabii Hazreti Peygamber'in mescidi ile Baki kabristanlığı da çok yakın. Hacca Umre'ye gidenler bunu bilirler. Yani Baki kabristanlığının sınırıyla mescidin sınır arasında bir yol vardır. Hı. O yolu mescidin sınırından çıkıp o yolu geçtiğinizde kabristana gidersiniz. Kabristana doğru gider. Hazreti Peygamber'i Baki kabristanında bulur Hazreti Ayşe validemiz. Allah Resulü kabristanda elini açmış, semaya doğru yönelmiş bir niyaz halinde bulunur. Tabii bununla ilgili çok farklı anlatımlar var kitaplarımızda. Ümmetinin bağışlanmasına dönük bir gözyaşı içerisinde olduğu ifade edilir. Baki kabristandaki o şühedanın ve Müslümanların bağışlanması için dua talebinin olduğu ifade edilir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber orada bir gecenin bir bölümünde bu dünyadaki sürelerini tamamlamış, artık Rablerin huzuruna dönmüş, o insanların bulunduğu makbere geçer. Oradadır. Orada bulunca Hazreti Ayşe validemiz utanır ve geri döner. Hazreti Peygamber geri döndükten sonra Hazreti Ayşe validemiz bu durumu kendisine anlattığında Hazreti Peygamber'in şu müjdeyi verdiğini görürüz biz. Ya Ayşe, bu Şaban ayının 15. gecesidir. Yani bu gece idrak edeceğimiz geceye vurgun yapar. Bu gecede Cenab-ı Hak rahmet nazarıyla yeryüzüne yönelir. Ve yok mu ki bağışlanma isteyen, yok mu ki tevbe eden, yok mu ki şunu isteyen, yok mu ki bunu isteyen, yok mu ki rızık isteyen ya da bir belaya duçar olup da ondan kurtulmak isteyen der ve bu yöneliş fecre kadar devam eder der. Ve akabinde şöyle bir anlatıma dikkat çeker. Bunlar bir noktadan baktığımızda değerlendirilmesi gereken zaman dilimine vurgu yaparken öbür taraftan da şu uyarıyı yapar. Şu vakitlerde ibadet edilmemesi noktasında uyarı yapar. O da güneşin doğuş vakti, güneşin tam ortada bulunduğu vakit ve güneşin batma vaktidir der. Hazreti Peygamber kerahat dediğimiz vakitlere dikkat çeker. Dolayısıyla biz şunu demek istiyoruz. Bazı zamanlar bazı zamanlara taftil edilmiştir. Bazı insanlar bazı insanlara taftil edilmiştir. Bazı aylar bazı aylara taftil edilmiştir. Bazı günler bazı günlerden farklı arz eder. Bazı ameller bazı amellerden farklı olduğu gibi. Yani bu farklılık hep var. Zaten bu farklılıklar içerisindeki tercihlerimizle biz oluyoruz. Pozisyonumuzu belirliyoruz. Konumumuzu belirliyoruz. Dünyada da konumumuzu böyle belirliyoruz. Ahiretteki konumumuz da böyle olacak. Yani dünyada da çok çalışanın kazandığının farkındayız biz. Yani işin hakkını veren, işin yolundan giden, vakti ve zamanında usulüne uygun bir hayat yürüyüşü gerçekleştiren insanların hayatta başarılı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Hı hı. Yani ilkokul döneminde ilkokulun hakkını veren, ortaokul döneminde ortaokulun hakkını veren, liseye geldiğinde lisenin hakkını veren bir öğrenci en iyi üniversiteye gittiğini biliyoruz. Bir iş yerinde işini yerli yerinde yapan, hileden hurdadan uzak kalan, salih amel dediğimiz boyuttaki o amele sarılan insanların hem işveren tarafından hem de çevresindeki insanlar tarafından en azından takdir edildiğini biliriz. Gerçi bazıları bu yönde kıskanma durumları da olabilir ama o insani kaygılarla ortaya çıkan durumdur. Kıskananlar bile nihayetinde İyi iş yapana söz söyleyemezler. O işini nihai tahlilde iyi yapar demek durumunda kalırlar. Bu iyinin, işin hakkını vermenin, salih amel dediğimiz işin böyle bir yönü vardır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak imanla beraber salih ameli zikreder. Hemen imanın arkasına salih ameli yapıştırır. Namazın arkasına da infakı yapıştırır. Bir önceki sohbetimizde evet, vurgu yapmıştık. Hı hı. Çok ilginçtir bunlar. Yani İman bizim aslında ruh dünyamızdan dışarıya yansıyan, akıl ve kabul dünyamızdan dışarıya yansıyan bir yönümüzü ifade eder. Burada böyle bir temizlik tebarüz edince onu iyi amelle süslenmesi istenir. Yani ruhtan dışarıya güzel bir kabul ortaya çıktıysa bu kabulün tabii sonucu güzel davranıştır der Cenab-ı Hak. Olmalıdır. Yani bir taraftan çok güzel bir inanç ortaya koydun ama o inanca ters işler yapıyorsun. İşte burada bir tezat oluşuyor. O tezattan kurtulma adına Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler amenu ve amilus salihati vurgusuyla gelir. Ve geçmişte de bu hususa kısmen işaret ettiğimi hatırlıyorum şu yönüyle. Salih amel denince bizim aklımıza hemen ilk gelen şeyleri işte tuttuğumuz oruç, kıldığımız namaz cinsinden işler olarak anlıyoruz ama esas kastedilen bu değil. Bunlar da olmakla beraber demiştik. Biz bunu nereden çıkarıyoruz bu ifadeyi? Yine Kur'an-ı Kerim'deki bir Bakara suresinde bir ayet-i kerimeden hareketle bu noktaya vurgu yapmıştık. Zira orada Cenab-ı Hak iman ve salih ameli zikrettikten sonra arkasında namaz kılmayı, zekat vermeyi ayrıyeten zikrediyor idi. Eğer salih amel bütünsel olarak bu namazı, zekatı direkt kapsayıp direkt işaret eden şeyler olsaydı onların ayrı bir zikrine gerek kalmazdı. Hı hı. Dolayısıyla başlı başına bir Müslüman namaz kılacak, zekat verecek, oruç tutacak ama bu yaptığı ameller onu iyi davranışlara sevk edecek. Diğer insanlarla kurduğu beşeri münasebetlerdeki başarısı, güzelliği, kabul edilebilirliği, geçinilir oluşunda saklı olduğunu unutmayacak. Hı hı. O yüzden Hazreti Peygamber iyi geçinilen ve iyi ülfet edilen insanı övmüştür. Ve o insanda hayır vardır demiştir. İyi geçinilmeyen, iyi ülfet edilmeyen insanda da hayır yoktur uyarısını yapmıştır. Bu ilginçtir. Yani burada mesele şu. Bizim hani hep şunu söyleriz ya, teklik Allah'a mahsustur. İnsan için teklikten çok diğer insanlarla kurduğu ilişki ve ortam öne çıkarılır. Abi, gerçi bazen hadislerde şu uyarıda yapılmıştır. Ahir zamanda insanların içine çıkmaktansa tek başına kalma uyarıları da yapılmıştır. Hmm. Bu ne zaman geçerlidir? Hani dışarıya çıkıp sizden sadır olacak güzellikleri sergilediğiniz halde hala dışarıdaki kötülükler sizi de etkileyecek bir noktaya gelmişse, bunun üstesinden gelemiyorsanız, o zaman yalnız kalmayı, o zaman bir kenara bazen çekilmeyi, şöyle bir kendinizi çek edip bir tefekküre, bir tezekküre, bir Rabbinizle baş başa kalıp ona yönelmeye ihtiyacı ifade eden bir durumdur bu. O yüzden Hazreti Peygamber'in bu tecrübeyi biz peygamberliğinin evvelindeki zaman diliminde fazlasıyla yaşadığını biliyoruz. Yani peygamberlik işte ilk vahiy Hira mağarasında gelmezden önce Hazreti Peygamber'in haftada en az birkaç defa Hira mağarasına gidip bir inziva dediğimiz yaklaşık şöyle bir 5-6 yılı süren zaman dilimi içerisinde peygamberlik öncesi yani 35 yaşından 40 yaşına kadarki gelişen süreç içerisinde Hira mağarasında insanlardan uzak, gözden uzak kendisi ve Rabbi ile baş başa kalıp bir inziva süreci tecrübesi yaşadığını biliyoruz. Bu anlamda bir tecrübeyi zaman zaman bizim de yaşadığımızda, gerçi bugünün insanının kendisiyle baş başa kalma imkan ve yolları da adeta bitmiş durumda. Yani evinde tek başına kaldığında telefonu var, hı hı, televizyonu var. Yani yine bütün dünyayla beraber olacak yol ve imkanları, evet, var elinin altında. Dünün insanda böyle bir durum yoktu. Bugün biz çok farklı tabii fotoğraflar da veriyoruz. Bazen bakıyorsunuz insanlar toplu olarak bir yerde oturuyorlar ama birbirleriyle hiçbir şey konuşmuyor. Herkes açıyor telefonunu. Telefon üzerinden yazışıyor, fotoğrafa bakıyor. Neyse sosyal medya dediğimiz o mecrada ne buluyorsa onlar üzerinde geziniyor. Aslında bu yönüyle de bizim biraz hayatı yeniden okumak, ötekiyle kurduğumuz ilişkilere, bir tebessüme, bir selama, bir merhabaya, bir hal hatır sormaya, bir gönül almaya, yani illa bir şey verme dediğimiz, infak dediğimiz şeyin para cinsinden, yiyecek değil, cinsinden bir şeyler olmadığına, hı-hı, dönük yeni hayatımızı yeniden kurgulamamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Aslında bu çağın insanın buna fazlasıyla ihtiyacı var. Yani bir evde düşünün ki aile işte anne baba çocuklardan oluşuyor. Herkes kendi kabuğuna çekiliyor. Kendi hali üzere bir şeyler yaşamaya çalışıyor. Aslında bu mübarek gece dediğimiz zaman dilimleri bizleri bir çatı altında buluşturup beraberce Rabbimize yönelttiği için mübarek gece. Onun için bağışlanması bol. Onun için Cenab-ı Hakk'ın yönelişi bu ortamlara dönük oluyor. Cuma günü niye ayrı ilan ediliyor? Çünkü Cuma gününde Müslümanların bir mabette, bir ortamda toplanmaları emrediliyor. O namaz ancak öyle kılıyorsun.
Evet. Bireysel onun için bir şey hocam, değil.
Yani bireysellikten koparıyor bizi. Hı. Bizi bir Müslüman topluluğu, bir Müslüman cemaati, bir ümmet dediğimiz aynı inancın, aynı dinin, aynı değerlerin paylaşan insanlar topluluğu haline dönüştürüyor. Ve orada artık ırksal farklılıklar, düşünsel farklılıklar, siyasi farklılıklar ve benzeri farklılıkların tamam anlamını yitiriyor. Allah'a yönelen, Allah'tan gelen, Allah'a doğru giden bir insan topluluğuyla karşılaşıyorsunuz. İşte orada bir sinerji, bir ortak yöneliş gerçekleşiyor. O yönelenlerin içinde bir tane samimi talep Allah'a ulaştığında diğer talepler onunla beraber ona yapışıyor. Onlar da kabul görüyor.
Peki umarım en iyi şekilde idrak ederiz bu geceyi, istifade ederiz bu geceden umarım. Çok teşekkür ediyoruz Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.